Ayrım 18.
Rachel, Matilde'ye benzemiyor ama o da çok hoş bir kadın. Oysa ben küçük bir kurbağaya benzeyen Fräulein Wittner'e daha fazla ilgi duyuyorum. Bazen Kirchsteinstrasse'ye çıkıp yürüdüğümde 20-30 orospunun sıralandığını görüp baştan çıkıyorum. Oysa hiçbiri Rachel'den daha güzel değil. Çoğunda ya bel soğukluğu vardır ya da frengi. Ama yine de baştan çıkıyorum işte. Kimsenin beni göremeyeceğinden emin olmuş olsam, kim bilir, yapardım herhalde. Herkes aynı yemeği yemekten bıkar. Her güzel kadının olduğu yerde bir de onu düzmekten bıkmış zavallı bir erkek vardır. Brouwer, Max'ın kaba tavırlarını ön plana çıkarmasından hiç hoşlanmazdı. Ama bu sefer söylediği aforizma onu gülümsetmişti. Kabaydı ama gerçek payı da vardı. Hayır, Max, sıkılmaktan değil, benim sorunum bu değil. Belki gidip muayene olmalısın. Cinsel konularla ilgili yazılar yazan pek çok ürolog var. Kirş'in yazısını okudun mu? Şeker hastalığının iktidarsızlığa yol açtığını yazıyor. Artık bu konuda konuşmak tabu olmaktan çıktı. İktidarsızlığın sandığımızdan daha yaygın olduğu çok açık. Ben iktidarsız değilim diye karşılık verdi Brouwer. Cinsellikten uzak duruyor olsam da benim de içimi kabartan olaylar yok değil. Örneğin şu Rus kızı. Kirchsteinstrasse'deki kadınlar hakkında senin hissettiklerini ben de hissettim. İşin aslı şu, başka bir kadınla cinsellik yaşamak konusunu o kadar sık düşünüyorum ki, Matilde'ye dokunursam kendimi suçlu hissedeceğime inanıyorum. Brouwer, Max'ın kendi kendisi için yaptığı açıklamalarla onu ne kadar da kolay konuşturabildiğini fark etti. Belki de Max, kendine özgü kaba tarzıyla Nietzsche'nin karşısında ondan daha başarılı olabilirdi. Ama yine de asıl mesele bu değil. Brouwer elinde olmadan devam ettiğini gördü. Mesele başka. İçimde daha şeytansı bir şeyler var. Biliyor musun? Çekip gitmeyi düşünüyorum. Pılımı pırtımı toplayıp çekip gitmeyi. Bunu asla gerçekleştiremeyeceğim. Ama Matilde'yi, çocukları, Viyana'yı, her şeyi arkamda bırakıp gitmeyi düşünüp duruyorum. Bu çılgınca fikir hep aklımda. Biliyorum, bu çok çılgınca bir şey. Söylemene gerek yok. Ama Matilde'den bir ayrılabilsem, bütün problemlerimin çözülebileceğine inanıyorum. Max başını iki yana salladı, içini çekti ve Brouwer'in filini alarak kenarda kalan vezirinin yapacağı son hamleyi hazırladı. Brouwer bezgin bir halde koltuğuna yaslandı. 10, 20, hatta 30 yıl daha Max'ın Fransız savunmasına ve vezir gambitine yenilmeye nasıl devam edecekti? Brouwer o gece yatağında yatmış, hala vezir gambitini ve Max'ın güzel kadınlar ve yorgun erkekler üzerine yaptığı yorumu düşünüyordu. Nietzsche ile ilgili duyduğu sıkıntılar kaybolmaya yüz tutmuştu. Max'la yaptığı konuşma her nasılsa onu rahatlatmıştı. Belki de bunca yıl Max'ı hafife almıştı. O anda çocukların yanından dönen Matilde yatağa girdi, ona doğru yaklaştı ve "İyi geceler Joseph" diye fısıldadı. Brouwer uyuyormuş gibi yaptı. Tak, tak, tak. Ön kapı çalınıyordu. Brouwer saate baktı. 4:45. Hemen ayağa kalktı. Zaten derin uyumazdı. Sabahlığını giyip salona doğru yürüdü. Louis de odasından çıkmıştı. Ama Brouwer ona içeri girmesi için eliyle işaret etti. Uyanık olduğu sürece kapıyı kendisi açardı. Portier uyandırdığı için özür diledikten sonra dışarıda bekleyen bir adamın acilen onu görmek istediğini söyledi. Brouwer aşağıya indiğinde kapıda yaşlı bir adamın durduğunu gördü. başında şapkası yoktu ve belli ki çok uzun bir yol yürümüştü. Saçı karla kaplanmıştı. Burnundan akan sümük yüzünden bıyığı donmuş ve buzdan bir süpürgeye dönmüştü. "Doktor Brewer, siz misiniz?" diye sordu. Endişe dolu sesi titriyordu. Brewer'in başını sallaması üzerine kendisini Herr Schlegel olarak tanıttı ve bir zamanlar çok kibar sayılan atalarından kalma bir tarzla başını eğip sağ elini alnına götürerek selam verdi. "Gasthausum'da kalan bir hastanız çok ama çok hasta," dedi. "Konuşamıyor ama cebinde kartınızı buldum." Herr Schlegel'in kendisine uzattığı kartı inceleyen Brewer, bir tarafında kendi adını ve adresini, diğer tarafında da şu yazıyı okudu: "Profesör Friedrich Nietzsche, Filoloji Profesörü, Basel Üniversitesi." Anında karar verdi. Herr Schlegel'e hemen fişmanı ve arabayı getirmesi için talimat verdi. "Buraya geldiğinizde ben giyinmiş olurum. Gasthaus'a giderken yolda bana olan biteni anlatırsınız." 20 dakika sonra Herr Schlegel ve Brewer battaniyelere sarınmış bir halde soğuk ve karlı caddelerde arabayla yola koyulmuşlardı. Hanın sahibi Profesör Nietzsche'nin hafta başından beri Gasthaus'ta kaldığını söyledi. Çok iyi bir müşteri. Hiçbir problem çıkarmadı. "Bana hastalığını anlatın." "Bütün hafta boyunca günlerinin çoğunu odasında geçirir. Orada ne yapıyor bilmiyorum. Sabahları ne zaman odasına çay getirsem onu bir şeyler yazarken görüyorum. Bu beni şaşırttı. Çünkü okuyacak kadar iyi görmediğini anlamıştım. 2 gün önce onun adına Basel'dan gönderilmiş bir mektup geldi. Alıp odasına götürdüm. Birkaç dakika sonra aşağı geldiğinde gözlerini kısıp kırpıştırıyordu. Gözlerinin biraz rahatsız olduğunu söyleyip mektubu ona okumamı istemişti. Ablasından geldiğini söyledi. Okumaya başladım ama birkaç satır sonra galiba bir Rus'la ilgili skandaldan falan bahsediliyordu. Birden tuhaflaştı ve mektubu geri istedi. Mektubun geri kalanını anlamak için çabucak bir göz atmayı denedim ama yalnızca polis ve sınır dışı etmek sözcüklerini yakalayabildim. Karım ona yemek yapmayı önerdiyse de o dışarıda yemeği tercih ediyor. Nerede yediğini bilmiyorum. Tavsiye edebileceğim bir yer sormadı. Çok az konuşuyor ama bir gece bedava bir konsere gideceğini söylemişti. Ama utangaç biri değildi. Fazla konuşmamasının sebebi bu değil. Onun suskunluğu konusunda bazı şeyler fark ettim. Ordu istihbaratında 10 yıl görev yapan hancı, eski alışkanlıklarını devam ettirerek müşterilerinin sırlarını keşfetmekle ve yaşayışlarındaki küçük ayrıntılardan karakter tahlilleri yapmakla oyalanıyordu. Brewer'in evine gelirken yaptığı o uzun yürüyüş boyunca Profesör Nietzsche hakkında topladığı ipuçlarını düşünmüş ve doktora nasıl anlatacağını prova etmişti. Genellikle bu konuda iyi bir dinleyiciye sahip değildi. Karısı ve diğer Gasthaus sahipleri onun bu yeteneklerini takdir edemeyecek kadar man kafalıydılar. Ama Doktor Brewer araya girdi. "Hastalığı demiştim Herr Schlegel." "Evet doktor, evet." Yutkunarak hayal kırıklığını gizleyen Herr Schlegel, Nietzsche'nin cuma sabahı 9 sularında faturasını ödeyip dışarı çıktığını, çıkmadan önce öğleden sonra handan ayrılacağını ve öğleden önce gelerek eşyalarını toplayacağını söylediğini anlattı. "Herhalde ben tezgahtan birkaç dakika ayrılmışım çünkü döndüğünü görmedim. Çok sessiz yürüyor. Adeta takip edilmek istemiyor. Şemsiye de kullanmıyor. Kullansa aşağıdaki şemsiyelikten içeride olup olmadığını anlayabilirdim. Galiba kimsenin onun nerede olduğunu, içeride ne kadar kaldığını bilmesini istemiyor. dikkatleri çekmeden içeri girip çıkmada şüphe çekecek kadar başarılı. Hastalığı demiştim. Evet, doktor, evet. Bu noktaların teşhis koymanıza yarayacağını düşündüm de. Öğleden sonra üç sularında karım her zamanki gibi odayı temizlemeye çıkmış. Ve adamın hala orada olduğunu, trene falan binmemiş olduğunu görmüş. Adam yatağa uzanmış, eli başında inleyip duruyormuş. Karım bana haber verdi. Ben de ona benim yerime geç dedim. Orayı hiçbir zaman boş bırakmam. Şimdi demin ben görmeden içeri girmesine neden şaşırdım dediğimi anladınız mı? Sonra ne oldu? Breuer artık sabırsızlanmaya başlamıştı. Hershey Ligel'in ucuz polisiye romanları fazla okuduğuna karar vermişti. Ama yine de yol arkadaşından bütün bilmek istediklerini öğrenmeye yetecek kadar zamanı vardı. Gasthaus ya 3. caddede ya da Landstrasse tarafındaydı. Daha 1,5 kilometre yol vardı. Giderek artan kar yağışının görüşü engellemesi yüzünden zavallı fişman arabadan inmiş ağır ağır buz tutmuş caddelerden atı çekiyordu. Odasına girdim ve hasta olup olmadığını sordum. Kendini iyi hissetmediğini, biraz başının ağrıdığını ve bir günün daha parasını ödeyip yarın ayrılacağını söyledi. Başının genellikle hep böyle ağrıdığını, yapılacak en iyi şeyin konuşmaması ve hareket etmemesi olduğunu söyledi. Beklemekten başka yapılacak bir şey yok dedi. Sesi buz gibiydi. Zaten hep öyledir, bilirsiniz. Ama bugün daha da soğuktu. Yalnız kalmak istediği şüphesizdi. Sonra ne oldu? Breuer titriyordu. Soğuk iliklerine işlemişti. Hershey Ligel'in bütün can sıkıcılığına rağmen başkalarının da Nietzsche'yi bu kadar zor bir insan olarak gördüğünü duymak Breuer'in hoşuna gitmişti. Bir doktor çağırmayı önerdim ama buna çok sinirlendi. Onu bir görmeliydiniz. Hayır, hayır, sakın doktor falan çağırma. Onlar işleri daha beter yapar ancak doktor istemiyorum. Tam olarak kaba konuştu diyemem. Hiç de öyle kaba biri değil. Ama sesi buz gibiydi. Her zaman kibardı. İyi yetişmiş biri olduğu anlaşılıyor. Galiba özel okula gitmiş. İyi çevrelerde bulunmuş. Önceleri neden daha pahalı bir otelde kalmak istemediğini anlayamamıştım. Ama sonra elbiselerini kontrol ettim. Elbiseler insana çok şey anlatır bilirsiniz. İyi markalar, iyi kumaşlar, iyi dikim, iyi İtalyan ayakkabılar. Ama her şeyi, iç çamaşırları bile iyice yıpranmıştı. Çoğu tamir görmüştü. Ve giydiği ceketin modası da 10 yıl öncesinin modasıydı. Dün karıma bu adamın günümüz dünyasıyla nasıl baş edeceğini bilemeyen yoksul bir aristokrat olduğunu söyledim. Hafta başında bir gün ona Nietzsche isminin nereden geldiğini sormak cesaretini gösterdim. Polonya asaleti hakkında bir şeyler geveledi. Doktor istemediğini söyledikten sonra ne oldu? Yalnız kalırsa daha iyi olacağında ısrar etti. Çok kibardı ama benim dönüp kendi kahrolası işlerimle ilgilenmem gibi bir mesaj verdiğini anladım. O, sessiz sedasız acı çekmeyi tercih eden tiplerden ya da gizlediği bir şeyler var. Ve çok inatçı. Bu kadar inatçı olmasaydı size dün gelirdim. Bu kadar da kar yağmış olmazdı. Sizi de gece yarısı yatağınızdan kaldırmamış olurdum. Başka ne fark ettiniz? Bu soru Hershey Ligel'in çok hoşuna gitmişti. İlk önce şu dikkatimi çekti. Gideceği yerin adresini vermek istemedi. Geldiği yerin adresi de kuşkuluydu. Genel dağıtım, Rapallo, İtalya, Rapallo diye bir yerin adını hiç duymadım. Ona sorduğumda da yalnızca sahilde dedi. Normalde böyle durumlar polise bildirilir. Onun bu gizliliği sinsi sinsi ve şemsiyesiz dolaşması, adres olmaması ve bir de o mektup. Rus belası, sınır dışı etmek, polis gibi laflar. Tabii odayı temizlerken o mektubu da aradım ama hiçbir yerde bulamadım. Yaktı galiba ya da sakladı. Polis çağırmadınız ya, diye sordu Breuer endişeyle. Henüz çağırmadım. Gün doğana kadar beklemek daha iyi olur. Geceleri böyle şeyler için iyi bir zaman değil. Gecenin yarısı polisin gelip müşterilerimi rahatsız etmesini istemem. Sonra bütün bunların üstüne aniden adamın bu hastalığı ortaya çıktı. Ne düşündüğümü söyleyeyim mi? Zehirlenme. Aman tanrım, çok saçma. Breuer neredeyse bağırmıştı. Hayır, kesinlikle zehirlenme değil. Hershey'li gel, polis meselesini aklınızdan çıkarın. Sizi temin ederim ki endişelenecek bir şey yok. Bu adamı tanıyorum. Onun adına konuşabilirim. O casus değil. O kartta ne yazıyorsa hepsi doğru. Yani bir üniversite profesörü. Ve gerçekten de sık sık bu baş ağrılarını çekiyor. Bana gelmesinin sebebi bu. Lütfen artık kuşkulanmaktan vazgeçin. Breuer, at arabasının titrek ışığında Hershey'lerin hiç de rahatlamadığını gördü. Ve ekledi. Yine de sizin kadar keskin bir gözlemcinin bu sonuca nasıl vardığını anlayabiliyorum. Ama bu konuda bana güvenin. Sorumluluk tamamen bana ait. Hancıyı tekrar Nietzsche'nin hastalığına döndürmeye çalıştı. Şimdi söyleyin bana, bu öğleden sonra, onu gördükten sonra başka neler oldu? Bir ihtiyacı var mı yok mu diye iki kere daha odasına gittim. Anlarsınız işte, bir şey yemek ya da içmek ister mi diye. Her seferinde de başını bile çevirmeden bana teşekkür edip istemediğini söyledi. Güçsüz görünüyordu. Yüzü sapsarıydı. Hershey'li gel bir an sustu, sonra da yorum getirmeden duramadığı için ekledi. Karımın ona gösterdiği ilgiden hiç memnun kalmadı. Sıcak bir insan değil, biliyorsunuz. Belli ki onunla ilgilenmemiz onu sinirlendiriyordu. Biz yardım ediyoruz, o sinirleniyor. Karım böyle şeylerden hoşlanmaz. O da sinirlendi ve onun için artık hiçbir şey yapmayacağını söyledi. Yarın gitmesini istiyor. Adamın şikayetleri için bir şey söylemeyen Breuer, sonra ne oldu diye sordu. Daha sonra onu gördüğümde saat sabahın 3'üydü. O odanın bitişiğinde kalan Hersipitz bazı gürültüler duyarak uyanmış. Mobilyalara vurma sesi, inlemeler, hatta çığlıklar geliyormuş. Kapıyı çalıp da cevap alamayınca kapıyı açmaya çalışmış. Kilitliymiş. Bunun üzerine gelip beni uyandırdı. Çok nazik bir adamdır. Uyandırdığı için habire benden özür diledi durdu. Ama doğru olanı yapmıştı. Bunu ona hemen söyledim. Profesör kapıyı içeriden kilitlemiş. Kilidi kırmak zorunda kaldım. İçeri girdiğimde onu baygın yatarken gördüm. Çıplak şiltenin üzerinde iç çamaşırlarıyla öylesine yatmış, inliyordu. Bütün elbiseleri ve yatak örtüleri sağa sola saçılmıştı. Tahminimce yataktan kalkamamış ama üstünü çıkarmış ve her şeyi yerlere atmış. Attıkları yataktan en fazla 2-3 adım uzaktaydı. Bunlar onun karakterine uygun değildi, doktor. Genellikle çok derli toplu bir adamdır. Eşim bu dağınıklığı görünce şok geçirdi. Her taraf kusmuk doluydu. Odayı yeni birine verecek hale gelmesi bir hafta sürer. Önce o kokunun kaybolması lazım. Kurallara göre bu bir haftanın da kirasını ödemesi gerek. Çarşafta kan lekeleri de vardı. Vücudunu çevirip baktım ama yara göremedim. Kan kusmuş olmalı diye düşündüm. Hershey'li gel başını iki yana salladı. İşte o zaman ceplerini karıştırdım ve sizin adresinizi bulup geldim. karım sabaha kadar beklememi söyledi. Ama o zamana kadar ölür diye düşündüm. Bunun ne anlama geldiğini söylememe gerek yok herhalde. Cenaze levazımatçısı, resmi soruşturma, bütün gün ortalıkta gezinen polisler. Bunu daha önce çok gördüm. 24 saat geçmeden öteki müşterilerin hepsi gider. Kayınbiraderimin Schwarzwald'daki Gasthaus'unda bir hafta içinde iki müşteri ölmüştü. Sonra da ne oldu biliyor musunuz? Aradan 10 yıl geçmesine rağmen müşteriler hala o iki odada kalmak istemiyorlar. Oysa adam her şeyi baştan aşağı değiştirmişti. Perdelerini, boyasını, duvar kağıtlarını bile. Rivayet yayıp duruyorlar. Köylüler yapıyor bunu. Asla da unutmuyorlar. Hörschlegel başını pencereden çıkardı, çevresine baktı ve Fishman'a bağırdı. Sağa dön, az kaldı, bir sonraki blokta. Tekrar Breuer'e döndü. İşte geldik, şu yandaki bina doktor. Fishman'a beklemesini söyleyen Breuer, Hörschlegel'in peşinden Gasthaus'a girdi. Ve daracık dört kat merdivenden çıktı. Merdiven boşluğunun sadeliği, Nietzsche'nin yalnızca çıplak mevcudiyetle ilgilendiğinin bir kanıtı idi. Her katta farklı, soluk, desenli, hava dökülmüş bir yolluk, trabzansız merdivenler, eşyasız merdiven sahanlığı, yeni badanalanmış duvarlarda ne bir resim ne de bir süs. Hatta işletme ruhsatı bile asılı değildi. Tırmanmaktan nefes nefese kalan Breuer, Hörschlegel'i takip ederek Nietzsche'nin odasına geldi. O keskin ve tatlı, ekşi, kusmuk kokusuna alışmak için bir an durdu ve etrafa çabucak bir göz attı. Tıpkı Hörschlegel'in anlattığı gibiydi. Aslında özellikle aynı kalmıştı. Çünkü hancı yalnızca keskin bir gözlem yapmakla kalmamış, değerli ipuçlarını ortadan kaldırmamak için hiçbir şeye dokunulmamasına özen göstermişti.